Ayrım 6. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 58. Kadıncağız da o kadar mutlu oldu ki eski hoşnutsuzlukları unuttu. İşler çok iyi gidiyordu ancak dedikodular çakalın kulağına kadar ulaştı ve bir gece her zamanki gibi kapıları tekmeleyerek, tavana ateş ederek göründü ve çocukları sordu. Fakat onu bir sürpriz bekliyordu. Hiç kimse huzurunda titremedi ve kimse dolaba koşmadı ve genç kız da merhamet dilemek için ayaklarına kapanmadı. Bazıları dondurma ikram ederek, diğerleri bateri ve tambur çalarak ve genç kız da başında tropikal meyvelerle süslü bir şapka olduğu halde masanın üzerinde dans ederek neşeyle işlerine devam ettiler. O zaman hiddete kapılan ve aşağılanan haydut silahlarıyla kendisinden korkan ve kıpkırmızı kesilen başka bir genç kız aramaya gitti ve bu öykü de sona erdi. Huberto Naranjo beni sonuna kadar dinledi. Aptalca bir öykü. Tamam, arkadaşın olmak istiyorum. 2 gün kentte dolaştık. Bana sokağın avantajlarını ve hayatta kalmak için gerekli bazı hileleri öğretti. Polisten kaç. Eğer yakalanırsan işin bitiktir. Otobüste birini çarpmak için onun arkasına geç ve kapıyı açmalarından yararlanarak elini daldır ve dışarı atla. En iyi yiyecekler akşam pazarın, sabah ve öğleden sonra ise otel ve restoranların artıkları arasında bulunur. Bu dolaşmalar sırasında ilk kez özgürlük sarhoşluğunu, o günden beri rüyalarımda sanki gerçekten yaşıyormuşum gibi büyük bir açıklıkla beni rahatsız eden kaygı ve dayanılmaz baş dönmesi karışımını tattım. Ama 3. gece yorgun ve kirli bir halde açıkta yatarken ev özlemi çekmeye başladım. Elvira'yı düşündüm ve suç yerine dönemediğime üzüldüm. Sonra annemi düşündüm, onun saç örgüsüne yeniden sahip olmak ve mumyalanmış Puma'yı görmek istedim. O zaman Huberto Naranjo'dan bana vaftiz annemi bulmam için yardım etmesini istedim. Ne için? Böyle daha iyi değil mi? Amma aptalsın. Ona nedenlerimi açıklayamadım ama çok ısrar ettim. Sonunda bu aptallığımdan pişman olacağımı söyleyerek bana yardım etmeyi kabul etti. Kenti çok iyi tanıyor, arabaların arkasına asılarak her yeri dolaşabiliyordu. Benim tariflerim ve kendi becerikliliği sayesinde kullanılmış lastikler, kiremitler, çinko plakalar, kartonlardan yapılmış kulübelerin olduğu bir tepeye geldik. Diğer yoksul mahallelerine benziyordu fakat tepenin etrafına yayılan çöplerden onu hemen tanıdım. Belediye kamyonları çöplerini oraya boşaltıyorlardı ve yukarıdan bakınca sinek bulutlarından yeşilimtırak mavi bir ışıkla parlıyordu. Yalnızca birkaç kez gittiğim ve eve en fazla benzeyeni olduğu için unutamadığım tahtaları boyalı evi görür görmez, işte vaftiz annemin evi diye bağırdım. Ev kapalıydı. Komşu kadın sokağın öteki başında beklememizi, vaftiz annemin alışveriş için mezata gittiğini ve hemen döneceğini söyledi. Ayrılma zamanımız gelmişti ve Huberto Naranjo yanakları kızararak benimle tokalaşmak için elini uzattı. Ben kollarımı boynuna doladım ama beni öyle bir itti ki neredeyse sırtüstü düşüyordum. Tüm gücümle gömleğinden yakaladım ve dudaklarından öpmek için uzandım. Fakat öpücüğüm burnunun ortasına isabet etti. Huberto geriye dönmeden tepeden aşağıya koşmaya başladı. Ben de kapının eşiğine oturup şarkı söylemeye başladım. Vaftiz annem dönmekte gecikmedi. Onu kollarımda paketlerle ter içinde tepeyi tırmanırken gördüm. Çığlık çığlığa ona seslendim, karşılamak üzere koştum. Ama olanları açıklamam için bana zaman tanımadı. Hanımdan öğrenmişti affedilmez suçumu. Beni kaldırdı ve eve götürdü. Dışarıdaki gün ışığı ile içerideki karanlık arasındaki tezat gözlerimi kararttı. Karanlığa alışamadım. Bir tokatla havaya uçtum ve yere düştüm. Vaftiz annem komşular gelinceye kadar beni dövdü. Sonra beni tuzla tedavi ettiler. 4 gün sonra işime geri götürüldüm. Kırmızı burunlu adam sevgiyle yanağımdan bir makas aldı ve oradakilerin ilgisizliğinden yararlanarak beni gördüğüne memnun olduğunu, beni özlediğini söyledi. Madalyonlu kadın beni salondaki koltukta bir yargıç gibi ciddi bir suratla karşıladı. Ama bana daha küçülmüş geldi. Yas elbiseleri içinde paçavradan yapılmış yaşlı bir bebeğe benziyordu. Umduğum gibi kafası kel ve kan lekeli bantlarla sarılı değildi. Kafasında başka bir renkte sanki dokunulmamış gibi bir bukle yığını vardı. Şaşırdım ve vaftiz annemin çimdiklemelerine rağmen bu muhteşem mucize için bir açıklama bulmaya çalıştım. Anlaşılır olan tek şey, artık 2 katı çalışacağım ve sanat yapıtlarını seyirle zaman yitirmeye de fırsat bulamayacağımdı. Bahçe kapısı ikinci bir defa kaçmamı önlemek için kilitli tutulacaktı. Hanım, ben onun huyunu değiştiririm, diye buyurdu. Vaftiz annem, dayaktan herkes anlar, dedi. Evin hanımı, sümüklü seninle konuştuğum zaman yere bak. Bakışların şeytan gibi. Terbiyesizliklere izin veremem, anladın mı? Diye bağırdı. Gözlerimi kırpmadan ona baktım. Başım yukarıda olarak yarım dönüş yaptım ve mutfağa girdim. Elvira kapının arkasından konuşmaları dinlemiş beni bekliyordu. Ay küçük kuşum, gel de yaralarına pansuman yapayım. Kemiklerini kırmadılar değil mi? Kız kurusu bana bir daha kötü davranmadı ve kaybettiği saçtan hiç söz etmediği için bunun bir kabus olduğunu düşündüm. Tabloya bakmamı da yasaklamadı. Belki de dişlerimle, tırnaklarımla ona karşı koyacağımı düşündü. Benim için köpüklü dalgaları ve martılarıyla o tablo gerekli bir şey oldu. Günün yorgunluğunun ödülü ve özgürlüğe açılan tek kapıydı. Öğle uykusunda herkes dinlenmeye çekilince izin istemeden ve açıklama yapmadan ve bu hakkımı korumak için her şeye hazır olarak aynı töreni tekrarlıyordum. Yüzümü, ellerimi yıkıyor, saçımı tarıyor, önlüğümü düzeltiyor, sokak ayakkabılarımı giyiyor ve doğru yemek odasına yollanıyordum. Öyküler penceresi önüne bir sandalye koyuyor, omuzlarım dik, bacaklarımı birleştirmiş ve ayindeymişim gibi ellerim kucağımda yolculuğa çıkıyordum. Bazen hanımın kapının eşiğinde durarak beni gözetlediğini görüyordum fakat asla bir şey demiyordu, benden korkmuş olmalıydı. Elvira, işte böyle küçük kuşum diyerek beni cesaretlendiriyordu. Yeterince savaş vermek lazım, kızgın köpeklere kimse yanaşamaz fakat usluları tekmelerler, devamlı kavga etmek gerekli. Bu yaşamımda aldığım en iyi öğüt oldu. Elvira limonları ateşte kızartıp haç şeklinde kesiyor ve kaynamaya bırakıyordu. Sonra bu karışımı daha cesur olmam için bana içiriyordu. Bu iki bekar kardeşin evinde yıllarca çalıştım. Bu arada ülkede birçok şey değişti. Elvira bana bunları anlatıyordu. Kısa bir cumhuriyet devresinden sonra tekrar bir diktatör gelmişti. O kadar zararsız bir görünüşü vardı ki hiç kimse iktidar hırsının onu nerelere götüreceğini tahmin edemezdi. Fakat rejimin en kuvvetli adamı general değil, gardanyalı adam, siyasi polis şefiydi. Kibar hareketleri olan, briyantinli saçlı, beyaz keten elbiseli, yakasında çiçekleri olan, Fransız parfümü süren, cilalı tırnaklı bir tipti. Kimse onu bayağılıkla suçlayamadı. Birçok düşmanının söylediği gibi homoseksüel de değildi. İşkenceleri şahsen kendisi, şıklığı ve nezaketini kaybetmeden yönetiyordu. Bu süre içinde jungle'ın sonundaki piranalar ve kertenkelelerle dolu bir nehrin ortasında bulunan ve siyasi tutukluların canilerle bir tutularak açlıktan, dayaktan, tropikal hastalıklardan öldüğü Santa Maria cezaevi tamir edilmişti. Elvira bu olayları izin günlerinde başkalarının konuşmalarından öğreniyordu çünkü bu haberler radyodan verilmediği gibi basında da yayınlanmıyordu. Çok bağlanmıştım ona. Büyük anne, büyük anne diyordum. O da bana, küçük kuşum biz asla ayrılmayacağız diyordu. Fakat ben ta o zamanlardan yaşamımın uzun bir ayrılıklar zinciri olacağını seziyordum. Benim gibi Elvira da daha küçük bir kızken çalışmaya başlamıştı ve yıllar boyunca yorgunluk kemiklerine, ruhuna işlemişti. Çekilen çileler ve devamlı yoksulluk canlılığını yok etmişti ve ölümle konuşmaya başlamıştı. Geceleri tabutunda uyuyordu. Bunu bir taraftan yavaş yavaş alışmak ve korkusunu gidermek, diğer taraftan da bu tabutu evde görmeye dayanamayan hanımını kızdırmamak için yapıyordu. Hizmetçi paylaştığı odada büyük annemin ölüm döşeğindeki görünüşüne dayanamadı ve öğle uykusunda kendisini bekleyen efendisine bile haber vermeden çekip gitti. Gitmeden önce evin bütün kapılarına beyaz tebeşirle haç çizdi. Hiç kimse bunun anlamını çözemedi ve silmeye de cesaret edemedik. Elvira bana tam bir büyük anne gibi davrandı. Sözcüklerin başka şeylerle değişimini ondan öğrendim. Çok şanslıydım çünkü her zaman bu alışverişe hazır birini buldum. Bütün bu yıllar içinde pek fazla değişmedim. Hep zayıf ve çocuksu kaldım ama hanımı kızdırmak için gözlerimi kocaman kocaman açmayı sürdürdüm. Bedenim çok yavaş gelişiyordu fakat içimde görünmez bir nehir gibi azgın bir şeyler akıyordu. Ben kendimi kadın gibi hissederken pencerenin camı küçük bir kızı yansıtıyordu. Kayda değer olmamakla birlikte patronun benimle daha fazla ilgilenmesini gerektirecek kadar büyüdüm. Kızım sana okuma öğretmeliyim diyordu. Fakat bunun için hiç zamanı olmuyordu. Artık yalnızca burnundan öpmemle yetinmiyor, banyo yaptığında yanında olmam, süngerle vücudunu ovmam için para veriyordu. Sonra yatağa yatıyor ve ben onu kuruluyor, pudralıyor, küçük bir bebekmiş gibi iç çamaşırlarını giydiriyordum. Bazen uzun süre küvette kalıyor ve benimle deniz savaşları yapıyor, bazen de yarış bahislerine dalıyor ya da canı sıkkın olduğundan benimle ilgilenmiyordu. Elvira erkeklerin bacaklarının arasında bir yuka kökü gibi, çok çirkin bir canavar olduğunu, oradan minicik bebekler çıktığını ve kadınların karnına girdiğini, orada büyüklüklerini söylerdi. Hiçbir nedenle o kısma dokunmamam gerektiğini, aksi takdirde uyuyan canavarın başını kaldıracağını ve bunun da kötü sonuçlar doğuracağını söylüyordu. Fakat ben buna inanmıyordum. Bu da onun aldatmacalarından biri gibi geliyordu. Patronun sadece tombul, uslu bir solucanı vardı. Oradan da asla bebeğe benzer bir şey çıkamazdı. Hiç olmazsa benim yanımda. Tıpkı etli burnuna benziyordu. O zamanlar erkeklik organıyla burun arasında bir ilişki olduğunu fark ettim ve bu sonraki yaşamımda da doğrulandı. Bir erkeğin çıplakken nasıl olduğunu anlamak için burnunu görmem yeterlidir. Uzun veya kısa burunlar, ince ya da kaba burunlar, yalnızca nefes almaya yarayan kayıtsız burunlar, yaş geçtikçe hemen hepsi şişmanlıyorlar, gevşiyorlar ve eski çalımlarını kaybediyorlar. Balkondan baktığım zamanlar öbür tarafta olmanın daha iyi olacağını düşünüyordum. Sokak, yaşamın sıkıntılı geçtiği, her gün aynı şeylerin yavaş adımlarla tekrarlandığı, günlerin birbirine yapışık ve hapishanelerdeki zaman gibi renksiz olduğu bu evdekinden daha çekiciydi. Geceleri gökyüzüne bakıyor ve kapalı demir kapının parmaklıkları arasında duman olup sızabildiğimi düşünüyordum. Ay ışığının sırtıma vurduğunu, arkamda uçmak için iki büyük kuş kanadının çıktığını hayal ediyordum. Bazen bu fikre o kadar kapılıyordum ki kentin çatıları üzerinde uçmayı başarıyordum. Saçma şeyler düşünme küçük kuşum, yalnızca büyücüler ve uçaklar geceleri uçarlar. Çok uzun süre Hubertin Orange'dan haber alamadım. Fakat onun esmer yüzünü tüm büyülü prenslere yerleştirerek onu sık sık düşünüyordum. Aşkı sezgilerimle çok erken anladım ve onu öykülerime kattım. Onu sık sık düşümde görüyordum. Gazetelerdeki ölüm ve tutku dramlarını öğrenmek için fotoğrafları iyice inceliyordum. Polisiye haberleri büyüklerin konuşmalarında kulak kesiliyordum. Hanım telefonla konuştuğunda kapının arkasından dinliyordum ve Elvira'yı soru yağmuruna tutuyordum. Beni rahat bırak, küçük kuşum, diyordu. Radyo benim ilham kaynağımdı. Mutfakta bir tanesi sabahtan akşama kadar açıktı. Dış dünyayla tek ilişki olup bu kutsanmış ülkenin avantajlarını, onun dünyadaki durumunu, devlet adamlarının bilgeliğini, üzerinde bulunduğumuz petrol bataklığını, her şeyi o veriyordu. Bu radyo sayesinde boleroları, diğer halk şarkılarını söylemeyi, reklam haberlerini tekrar etmeyi öğrendim. Günde yarım saat verilen İngilizce kurslarını izledim. This pencil is red. Is this pencil blue? No, that pencil is not blue. That pencil is red. Spikerlerin seslerini taklit ediyordum. Tüm radyo oyunlarını dinliyor, bu insanların acısını içimde duyuyor ve olaylar kadın kahramanın hesabına iyi sonuçlanınca şaşırıyordum. Çünkü 60 bölüm boyunca bir aptal gibi davranmıştı. Elvira kulağını radyoya yapıştırmış, göreceksin. Montenegro'nun kızı olarak kabul edecek ve soyadını verecektir. O da böylece Rogelio Salvatierra ile evlenebilecektir diyerek içini çekiyordu. Genç kızda annesinin madalyonu var. Bu bir kanıt. Neden tüm dünyada Montenegro'nun kızı olduğunu söylemiyor? Bunu kendi babasına yapamaz küçük kuşum. Neden olmasın? Onu 18 yıl bir yetimhanede tutmadı mı? O kötü bir insan. Onun için ona sadist diyorlar. Bak büyük anne, eğer bu kız değişmezse işi bitiktir. Kaygılanma, her şey yoluna girecek. Görmüyor musun? Çok iyi bir kız. Elvira'nın hakkı vardı. İyiler daima kazanıyor. Kötüler de cezasını buluyordu. Montedonico ölümcül bir hastalığa yakalanıyor. Ölüm döşeğinde bağışlanmasını istiyordu. Genç kız ölünceye kadar ona bakıyor. Sonra da mirasa konarak Rogelio de Salvatierra ile evleniyordu. Ve bu arada ben de öykülerim için yeni malzeme topluyordum. Aslında mutlu son kuralına pek aldırmıyordum. Dinle küçük kuşum, neden senin öykülerinde kimse evlenmiyor? Bazen kafamda bir simgeler zincirinin çözülmesi için bir çift hece yeterliydi. Bir defasında tatlı ve yabancı bir kelime duydum ve hemen Elvira'nın yanına koştum. Büyük anne, kar ne demek? Onun açıklamasından bunun dondurma olduğu sonucunu çıkardım. O andan başlayarak kutup öyküleri kahramanına dönüştüm. Her yanı tüy içinde korkunç bir kar kadınıydım ve beni yakalayıp deney için laboratuvarlarına götürmek isteyen bilim adamlarına karşı savaşıyordum. Generalin bir yeğeninin 15. doğum gününde karın ne olduğunu gördüm. Olay radyoda o kadar çok anlatıldı ki Elvira uzaktan da olsa görmem için beni götürmek zorunda kaldı. O gece binlerce davetli bu eğlence için Külkedisi'nin şatosu haline getirilmiş kentin en iyi oteline geldiler. Tropikal ağaçları, palmiyeleri budadılar ve Alaska'dan getirilen yapay buz kristalleri karlarla süslü Noel ağaçlarına diktiler. Patenlerle kayabilmek için Kuzey Kutbu bölgelerini taklit ederek beyaz plastikten bir pist yaptılar. Pencere camlarını beyaza boyadılar ve her tarafa o kadar çok sentetik kar serptiler ki bir hafta sonra bile 500 metre ötedeki askeri hastanede parçacıklar uçuşuyordu. Kuzeyden getirilen makineler çalışmadığı için suyu donduramadılar. Bunun yerine jelatinimsi bir şey koydular ve küçük kızın adı yazılı bir kurdeleyi zorlukla çeken pembe renkli iki kuğuyu bunun içine attılar. Eğlencenin daha parlak olması için Avrupa soylularından iki kişiyi ve bir sinema artistini uçakla getirdiler. Gecenin ikisinde doğum günü kutlanan kız, kürklerle örtülü kızak biçiminde bir salıncakla salonun tavanından aşağı indirdiler. Heyecan ve korkudan bayılacak gibi olan kızı konukların başları üzerinde bir süre salladılar. Bu olayı bizler görmedik ama tüm dergilerde resimleri çıktı. Kapının yanına dizili davetlilerin kar topu oynaması ve kardan adam yapması için konulan kar dolu tepsilerin dışında hiçbir şey dikkatimi çekmedi. Elvira'dan kurtulmayı başardım, kapıcıların ve polislerin arasından süzülerek bu hazineyi elime aldım. Başlangıçta elimi yaktığını sandım, korkudan bağırdım, sonra bu gözenekli ve dondurulmuş malzemedeki ışığın rengine büyülenerek elimden bırakamadım. Bir nöbetçi beni yakalayacak gibi oldu fakat başımı eğerek ve karı göğsüme bastırarak bacaklarının arasından geçtim. Parmaklarımın arasında bir su çizgisi halinde kaybolunca kendimi aldatılmış hissettim. Birkaç gün sonra Elvira bana saydam bir yarım küre armağan etti. İçinde bir kulübe ve bir çam ağacı vardı. Sallandığında kar taneleri uçuşuyordu. Küçük kuşum kendine ait kışın olsun istedim dedi. Ben politika ile ilgilenecek yaşta değildim ama Elvira patronlara karşı olmam için kafamı asi düşüncelerle dolduruyordu. Bu ülke yozlaşmış. Sarı saçlı kovboylar toprağımızı alıp gidecek. Biz de kendimizi denizin ortasında bulacağız. Bak görürsün. Gel gelelim evin hanımı bunun tam tersini düşünüyordu. Bizimkisi şanssızlık. Eğer şansımız olsaydı ülkeyi Christoph Kolomb yerine bir İngiliz keşfederdi. Burada jungle'da yollar yapacak, tarlalar açacak ve sanayi kuracak iyi ırktan yürekli birilerinin olması gerekir. Amerika Birleşik Devletleri böyle büyümedi mi? Oysa bakın ülkemiz ne hale geldi. Avrupa'daki savaş sonrası sefaletten kaçanlara sınırlarını açan generalle aynı düşüncedeydi. Yüzlerce göçmen, karıları, çocukları, dedeleri ve uzak kuzenleri, farklı dilleri, yemekleri, eğlenceleri, efsaneleri, yurt özlemleriyle çıkıp geldiler. Büyük ülkemiz hepsini aldı. Ayrıca büyük bir hızla çoğalan birkaç Asyalının girişine de izin verdi. 20 yıl sonra kentin her köşesinde hiddetli şeytanları, kağıt fenerleri ve pagoda çatısıyla restoranlar görülüyordu. Gazetelerde ise bir Çinli'nin müşterilerini bırakarak patronun bürosuna girdiğini, mutfak bıçağıyla ejderhanın resmini kaplan resmi yanına asarak dini kurallara uymadığı için patronun kafasını ve ellerini kestiğini bildiren korkunç haberler çıkıyordu. Araştırmalar tüm trajedi kahramanlarının yasa dışı göçmenler olduğunu ortaya koyuyordu. Her pasaport yüzlerce kez kullanılıyordu. Doğuluların cinsiyetini zorlukla tahmin edebilen memurlar, belgedeki fotoğraftan bunları ayırt etmekte daha da büyük güçlük çekiyorlardı. Yabancılar zengin olmak ve ülkelerine öyle dönmek için geldiler fakat burada kaldılar. Hanım ve beyin kolay para kazanma olanakları yoktu, emekli maaşlarıyla geçiniyorlardı. Bu nedenle de bu eve savurganlık girmiyordu. Ama çevrede olanları görebiliyorlardı. Her vatandaş büyük bir araba sahibi olma hevesine kapıldı ve öyle bir zaman geldi ki sokaklarda dolaşmak imkansız oldu. Petrolü top ve midye kabuğu şeklindeki telefonlarla değiştiriyorlardı. O kadar çok plastik ithal edildi ki sokaklar ne yapacaklarını bilemedikleri çöplerle doldu. Her gün halkın kahvaltısı için uçakla yumurta geliyordu ve kutuların devrilmesi sonucunda asfaltta kocaman omletler oluşuyordu. Gölgede oturmuş yelpazelenen evin efendisi, ''Generalin hakkı var, burada kimse açlıktan ölmez. Elini uzatsan avucuna bir mango düşer. İşte bunun içinde hiçbir gelişme yok. Soğuk ülkeler daha uygar çünkü iklim onları çalışmaya zorluyor.'' diyordu. Sonunda Tarım ve Endüstri Bakanı'na bir mektup yazarak Kuzey Kutbu'ndan römorklarla buz getirilmesi, bunların parçalanarak havadan atılması, böylece iklimin değişip değişmediğine ve tembelliğin düzelip düzelmediğine bakılması önerisinde bulundu. Güç sahipleri hiç pişmanlık duymadan çalarken, profesyonel hırsızlar ya da çaresizlikten hırsız olanlar binbir zorlukla işlerini yürütüyorlardı. Çünkü polisin gözü her yerdeydi. İşte böylece yalnızca bir diktatörlüğün düzeni sağlayabileceği fikri yaygınlaştı. Şık telefonları, naylon külotlar ve ithal yumurtaları satın alamayan sıradan halk her zamanki gibi yaşamayı sürdürüyordu. Muhalefet liderleri sürgündeydi fakat halk arasında rejime karşı koymak için gerekli öfke içten içe gelişiyordu. Evin efendileri kayıtsız şartsız general yanlısıydılar ve polis evleri dolaşıp fotoğrafını satmak istediğinde onlar evlerinin şeref köşesinde asılı resmi gururla gösteriyorlardı. Elvira bu ulaşılmaz şişko askere karşı korkunç bir nefret duyuyor ve fotoğrafının tozunu her alışında ona lanetler yağdırıyordu. 6. ayrımın sonu sayfa 67.